24. ayrım, sayfa 130. Frederick'in sıra dışı bir diğer hareketi de Rus vatandaşı olduğunu karısı Vali'den gizlemiş olmasıydı. 27 Temmuz 1916'da Frederick ve 3 büyük çocuğunun Rus topluluğuna kabul edilmemeleri üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçtikten sonra Vali, Temmuz 1914'te verilmiş olan Amerikan pasaportunu yenilemek için başvuruda bulundu. Başvurusu onaylandı ve ona konsolosluk kaydına usulünce geçirildiği ve pasaportunun yenisiyle değiştirilmek üzere Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'na iletildiği bildirildi. Vali, Frederick'in Amerikan vatandaşlığından çıkmış olduğunu bilseydi böyle bir şey yapmazdı, yapamazdı. Zira onun da farkında olduğu gibi kendi Amerikan vatandaşlığı tamamen onunkine bağlıydı. Vali'nin 1916'da konsolosluktan aldığı onay da Amerikalı yetkililerin Frederick'in Rus vatandaşı olduğunu bilmediklerini doğrulamaktadır. Vali'nin başvurusu Frederick'in Irma'yı fiilen terk etmiş olduğunu da altını çiziyor. Irma, başvuru formunda Vali'nin kızı olarak kaydedilmiştir. İleriki yıllarda Irma babası hakkında konuşmak bile istemeyecektir. Peki Frederick neden Rus vatandaşlığına başvurmak zahmetine girdi? Avrupa tarihinin yeni bir akışıyla sürüklenmişti. Bu kendi iradesi dışında var gücüyle direnmesine karşın olmuş ve kendini elinden geldiğince bunun sonuçlarından koruması gerekmişti. Avusturya-Macaristan Temmuz 1914'te Sırbistan'ı tehdit etmeye başladığında Rusya buna vatanseverlik ve saldırganlık karışımı patlayıcı bir tutumla karşılık verdi. Moskova'da örneğin 14-27 Temmuz ve 15-28 Temmuz gecelerinde bazı merkezi yerlerde gösteriler oldu. Binlerce insan Rus İmparatorluk Marşı Tanrıçarı Korusu'nu tekrar tekrar söyledi ve restoranların dışına çağrılmış orkestra ve bandolardan bunu defalarca çalmaları istendi. Yaşasın Rusya ve Sırbistan diye bağırıştılar ve Avusturya, Macaristan ve Almanya'yı öfkeyle kınadılar. İlk akşam büyük bir kalabalık daha güçlü bir muhalefet sergilemek amacıyla bu iki ülkenin konsolosluklarına doğru yöneldiğinde atlı polisler engel olmak için müdahalede bulundular. Bununla birlikte ittifak devletlerine duyulan nefret bir yıl içinde öyle bir noktaya geldi ki Moskova'da Alman karşıtı ayaklanmalar çıktığında polis ayaklanmacıları durdurmak için hiçbir şey yapmadı. Alman uyrukluları toplayıp Moskova'dan atmaya başladı. Frederick Moskova'da yaşadığı süre boyunca aile bağları nedeniyle Almanlarla ve Almanya ile sıkı ve yoğun bir ilişki içinde olmuştu. Bu da istisnai bir şey değildi. Rusya'nın Avrupa topraklarında çok sayıda Baltık Almanı vardı ve imparatorluk yaşamının her alanında, özellikle kamu ve askerlik hizmetinde önemli bir rol oynuyorlardı. Rusya ile Almanya ve Avusturya-Macaristan arasında uzun bir geçmişe dayanan kapsamlı kültürel ve siyasi bağlar da vardı. 1913'te Rusya'nın ithal ettiği yabancı malların neredeyse yarısı Almanya'dan geliyordu ve Rusya'nın ihracatının %30'u Almanya'ya yapılıyordu. Rusya'nın Almanya ile bağının belki de en görünür ve somut örneği Çariçe Aleksandra'ydı. Birkaç önceli gibi Aleksandra da Alman bir prenses olarak doğmuştu. Bu tür ilişkilerin hepsi de 1 Ağustos'tan sonra Çariçe'nin kendisi gibi tehlikeli hale geldi. Aleksandra'nın Rusya'ya bağlılığı savaş sırasında iyiden iyiye şüpheli oldu. Dolayısıyla Frederick'in Rus vatandaşlığına geçme kararı Almanseverlikle suçlanma olasılığını ortadan kaldırmasına yardımcı olacaktı. Ve Elvira'nın İsveçli olduğunu öne sürmeye başlayacaktı. Frederick vatandaşlık başvurusunda bulunduğu dönemde Rus vatanseverliğinin aşırı ölçüde dışa vurulduğu toplu gösterilere katılmaya başladı. 1914 yılının Ağustos sonlarına gelindiğinde Doğu Prusya'da çok sayıdaki Rus ve Alman askeri arasında büyük bir savaşın çıkmak üzere olduğu haberi Moskova'ya ulaştı. Almanlar tarafından Tannenberg olarak adlandırılan bu savaş birkaç gün sonra iki Rus ordusunun bozguna uğraması ve itibarını yitiren komutanlardan birinin intihar etmesiyle sonuçlandı. Frederick ve Tsarev bunun ardından gelişen olaylara 16-29 Ağustos'ta akvaryumda bir yardım gecesi düzenleyerek karşılık verdiler. Bahçeye giriş ücretinden ve tiyatro biletleri satışından elde edilen gelir binlercesi Moskova'ya ve Rusya'nın merkezindeki diğer kentlere akmaya başlamış olan yaralılara aitti. Bu tür akşamların reklamı Frederick'e çok popülerlik kazandırdı. Moskova'daki gece hayatı devam ediyordu. Ne var ki arka planda 1. Dünya Savaşı korkunç bir acımasızlıkla yayılırken hiçbir şey eskisi gibi olamazdı. Rus cephesindeki savaş batıda yürütülen savaştan çok farklı bir niteliğe büründü. 1914 Ağustos'unda ve Eylül başlarında Belçika üzerinden Fransa'ya doğru ilkin hızlı bir şekilde ilerlemiş olan Almanlar Paris'in yalnızca 35 mil dışındayken durduruldular. Rusya'nın Tannenberg Savaşı ile sonlanan talihsiz Doğu Prusya saldırısı Fransız başkentinin kurtulmasına yardımcı olmuştu. Bundan sonra savaşın geri kalan büyük bölümünde Batı cephesi şiddetli bir siper savaşı biçimini aldı ve Manş Denizi'nden İsviçre'ye uzanan eğri hat boyunca görece az hareket olduysa da büyük kıyımlar yaşandı. Doğuda savaş geniş kapsamlı, değişken ve daha da kanlıydı. Tarenberg'den sonra 1914 yılının Eylül başlarında 400 mil güneydeki Rus orduları Avusturya Macaristan'ın Galiçya bölgesine saldırarak önemli bir kaleyi de ele geçirdiler. Bir diğerini kuşattılar ve 100 binin üzerinde tutsak aldılar. Savaşın büyük kısmında bu bölge her iki tarafın büyük çaplı geri çekilmelerine ve ilerlemelerine sahne olacak ve savaş tırpanının her yöne savruluşunda korkunç kayıplar verilecekti. Bununla birlikte savaş kırımının tüm kanıtları yüzlerce mil uzaklıktaki olaylar hakkındaki raporlardan ibaret değildi. Rusya'nın muazzam ordusu daha çok seferber edildikçe sonunda 15 milyon kişiyi bulacaktı. Akvaryum, Maxim ve diğer mekanlardaki oyuncular ve diğer tiyatro çalışanları da askere çağrılmaya başlandı. Moskova'nın her yerinde, sokaklarda, tiyatrolarda ve tramvaylarda üniformalı erkekler görülüyordu. İmparatorluğun batı cephesindeki savaşlardan kaçan sığınmacılar da Moskova'ya gelmeye başladılar. Yığınla yaralı hastane ve klinikleri doldurdu. Avusturyalı savaş tutsaklarıyla dolu trenler daha doğudaki noktalara giderken buradan geçiyorlardı. Frederick'in işi gibi bir işle uğraşanlar açısından en önemli değişiklik içki yasağıydı. Rusya'nın kuru yasası 1920'de ABD'de olduğu gibi hiçbir zaman ülkenin resmi yasası ilan edilmesi ise de seferberlik sırasında alkollü içki satışına getirilen bir dizi kısıtlama olarak başladı ve Çar'ın alkollü içki satışının savaş süresince bütün imparatorlukta durdurulması dileğiyle sonlandı. Fiili satış düzenlemesi yerel yönetimlerin takdirine bırakılmıştı. Bununla birlikte hepsi hemen bu düzenleme işine giriştiler. Moskova restoran sınıflandırmasına göre restoranların içki satışını sınırlayan ilk kent oldu. Onun ardından Petrograd ve sonunda ülkenin geri kalanı geldi. Başlangıçta bu sınırlamanın sonuçları çok çarpıcı görünüyordu. Bazı Rus ve yabancı gözlemciler ülke halkının ayıklığı içten benimsediğini belirttiler. Ordu beklenilen sürenin yarısında seferber olmuşa benziyordu çünkü erat askere teslim olduğunda Japonya ile savaş sırasında olduğu gibi sarhoş değildi. Rusya'da sarhoşluk gözden kayboldu diye bildirdi New York Tribune. Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durum bu diye haber verdi Moskova'da yaşayan heyecanlı bir İngiliz. Bir diğeri dünya tarihindeki en büyük reformlardan biri diye haykırdı. ABD Senatosu yasak uygulanması konusunda bilgi vermesi için Rus parlamentosu Duma'ya resmi bir ricada bulundu ve bir Amerikan heyeti incelemede bulunmak üzere taşra şehri Samara'ya kadar gitti. Ancak daha 10. yüzyılda Kiev Büyük Knezi Vladimir'in Rusya'nın en büyük keyfi içmektir dediği söylenir. Nitekim eski alışkanlıklar çarçabuk yeniden kendini gösterdi. Halkın hiç hoş karşılamadığı bu yasaklama hile, ihlal ve kaçakçılık deryasında yok olup gitti. Birkaç yıl sonra ABD'de de olan buydu. Frederick Moskova restoranları, kafe ve barlarındaki 15 yıllık deneyimiyle buna hiç şaşırmamıştı. Ruslar daha kısıtlamalar tam anlamıyla yürürlüğe girmeden bunlardan kaçınmak için gerekli adımları atmaya başladılar. Söz gelimi 1914 Kasım ortalarında Petrograd'da bulunan bir Amerikalı daha sabahın 4'ünde içki satan dükkanların önünde binlerce kadın, erkek ve çocuğun sıralandığını görmüştü ve üstelik şiddetli bir kar fırtınası vardı ve yasak yürürlüğe girmeden şarap ve bira alabilecekleri son gündü. Yasaklanmadan sonra ister vodka olsun ister şarap olsun Moskovalıların herhangi bir içki elde etmesinin tek bir yasal yolu vardı, doktor reçetesiyle sınırlı miktarda ve yalnızca bir defalığına. Bununla birlikte azar azar ölçülü olması beklenen bu miktar şifalı tıpa rüşvet karşılığında açıldığından çok geçmeden sele dönüşüyordu. Yasa dışı damıtma cihazları ve kaçak içki üretimi de artmaya başladı. Moskova'da paranız varsa nereye gidileceğini biliyorsanız istediğiniz her şeyi satın alabilirdiniz. Frederick'in tuzlu kuru müşterileri azla yetinmiyordu ve Frederick bu yasaklama döneminde onları memnun etme marifeti sayesinde 3 yıl gibi kısa bir sürede birkaç defa milyoner oldu. Akvaryum ve Maxim gibi üst gelir grubuna hitap eden yerlerde işletme sahibinin içki yasağına uyulmasını sağlamakla görevli polislere para yedirmesi adettendi. Bu yüklü bir rüşvet olabiliyordu. Örneğin akvaryumun bulunduğu bölgeden sorumlu emniyet müdürü Richard Fomich Zhikovsky, 2 metresi için bir otomobilin yanı sıra bir çift at ve 2 kişilik motosiklet de satın alabilecek kadar para vurmuştu. Frederick'in ona para yedirdiğine kuşku yoktu. Moskova'daki bazı yeme içme tesisleri sürahide veya meyve suyu ya da maden suyu şişelerinde alkollü içki sunarak görüntüyü kurtarma zahmetine girmişti. Garsonlar masalara semaverde vodka getiriyor ve müşteriler bunu porselen fincanla içiyordu. Ancak başka restoranlar bu yasayı dikkate almayıp her şeyi açıktan açığa sattılar. Kıtlık nedeniyle fiyatlar fırladı ve içki kaçakçılığı son derece kazançlı bir iş haline geldi. 1915'te şık bir kafe şantanda bir şişe Fransız şampanyası bugünün parasıyla 1000 dolar edebiliyordu. Vodka satışı içki yasağı öncesinde Rus yönetiminin tek elinde olmuş ve imparatorluk hazinesine büyük gelir getirmişti. Bu büyük kazançların bir kısmı içki üreticileri artık kaçak vodkalarını ham madde maliyetlerini yüzde birkaç bin katı fiyata sattıklarından ve devlet aracısı da olmadığından özel ellere akmaya başladı. İkinci Nikola'nın bile kendi çıkarmış olduğu yasağa uymadığı ve limonlu konyağını afiyetle içmeye devam ettiği söyleniyordu. Ancak mahiyetindekilerle birlikte cepheye gittiklerinde koşullar gereği özveride bulunuyorlar ve kristal bardak kullanmaktan sakınıp gümüş kupada içiyorlardı.